TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Titanik Buzdağı'na Doğru Hızla İlerliyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Seçim meydanları savaş alanı gibi. Nutukların, sloganların, pankartların dili öfke dolu. Sandıktan muzaffer çıkmak için her yol meşru. Sözlerin sınırı yok. Neredeyse gökteki yıldızlar vaat edilecek. Devletin bütün imkanlarını hoyratça kullanan AKP, bütün unsurlarıyla sahada. Şehirlerin yerel yöneticileri değil de Erdoğan Türkiye Belediye Başkanı seçilecek gibi yoğun bir çaba içinde. İstanbul'un sokak ve çarşıları bakanların resmi geçidine döndü. Tam da şairin dile getirdiği, hükümdarların hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz dediği günleri yaşıyoruz. Sadece 31 Mart mı? Değil elbette. Her seçimin ortamı böyle. Keşke dillerin yumuşadığı, üslupların mizahla gülümsediği bir demokrasi şölenine sahne olsa ülke. Bir muhtar adayının mezarlığın duvarına astığı "Dünya fani, ölüm ani, bir oy versen ne olur yani, muhtarın olayım" afişindeki gibi. Mizah, incelik ve zeka ister. Bunlar da politikacılarda nadiren bulunan özelliklerden. Bir ara meydanlar Erdoğan'ın ağzından komedi filmlerinin Zübük Küçük Enişte Mazlum gibi kahramanlarını duydu. Lakin o cümlelerde hakaret, alay, küçültme yüklüydü. Rakipleri tiye alıyordu. Türk siyasetinin zübüğü kim? Zübüğü karakteri gereği muhalefette değil, iktidarda aramak lazım. Evet, 31 Mart için son düzlüğe girildi. Sandık için geri sayım başladı. Genel çerçevenin yanı sıra kimi şehirler üzerinde kısa değerlendirme yapmak istiyorum. Önce İstanbul, Ankara ve İzmir. Yani ülkenin 3 büyük şehri. Sonra Şanlıurfa, Hatay ve Ordu gibi ilginç ve renkli yarışa sahne olan Anadolu illeri. Haftalardır daha çok teorik düzeyde genel hatlarıyla Türk siyaseti ve gidişat üzerine düşüncelerimi yazıyorum. Şimdi tribünden sahaya inme zamanı. Keşke şartlar el verseydi de mitingleri, adayların sokak çalışmalarını yerinden izleyebilseydim. AKP birkaç istisna dışında bütün şehirlerde seçimlerin favorisi. Oysa 20 küsur yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin ülkeyi getirdiği yer hiç iç açıcı değil. Manzarayı umumiye felaketlerden felaket beğen türünden. AKP iktidarı duvara dayandı. Hiçbir alanda işler yolunda gitmiyor. Dış siyaset, iç politika, yargı, ekonomi. Dil Cumhuriyet tarihinin belki de Türkiye'nin Anadolu'dan geldiği 1071'den bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Ülkenin gözleri nemli. Sokağın tek derdi var. Geçim. Hele ki emekliler. Günlerdir Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ankara mitingi dendi, olmadı. Gözler İstanbul'a çevrildi, yine yok. Erdoğan 10 ay önce boş tencerenin seçmen üzerindeki etkisini yitirdiğini gördüğünden midir bilmem, emekli ve dar gelirlilere kesinin ağzını açmadı. Oysa soğan ekmek yerik, reisi yedirmeyik diyen kesim soğan ekmekten de oldu. Şimdi sıra reisi yemeye geldi. Geçim seçimin önüne geçti. AKP iktidarı 2024'ü emekliler yılı ilan etti. Al sana iddiasından vurulmanın bir başka örneği. Şaka gibi. Yıla adının verildiği emekliler hayatlarının en kötü dönemini yaşıyor. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakarak kesede para mı kaldı ki diye sorabilirsiniz. Sandık söz konusu olduğunda Şimşek'i kim takar? Para olmasa da bir sandık sihirbazı olan Erdoğan şapkadan pekala tavşan çıkarabilir. Şapka mı gitti yoksa tavşan mı bitti? Belki son dakikada. Bu şartlar altında AKP'nin hala seçimlerde favori olmasını hiçbir siyaset teorisi veya sosyoloji kuramı açıklayamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kadar kötü yönetimin aktörlerini sandıkta bekleyen hezimettir. AKP'ye kadar Türkiye'de de öyleydi. Hiçbir şey olmadıysa da bir şeyler oldu, seçimlerden AKP'yi bile şaşırtan sonuçlar çıktı. Anadolu insanına olan son umutlarını da tüketmiş biri olarak, 31 Mart'ın Türkiye'nin makus talihini değiştirme potansiyeli taşıdığı fikrini kafamdan, hissini yüreğimden atamıyorum. Sanki Titanik buzdağına doğru hızla ilerliyor. 10 ay önce boş tencerenin yapamadığını bu kez soğan ekmekçiler yapacak gibi. Yapmasa ne olur? Her şeye rağmen AKP'nin karşısında diz çökmemiş %50'lik bir kitle var. Erdoğan, emsalleri Putin gibi %80'lerle, Esad, Aliyev gibi %90'larla değil, %50'yi kıl payı aşabiliyor. Bütün başarısızlıklarına, kaderin şamar oğlanına dönmesine rağmen hep kazanan AKP gerçeğiyle, karşısındaki güçlü ve dinamik karşı bloğun sarkacında gidip gelen Türkiye'nin güneşli bir Nisan sabahına uyanması mümkün. İstanbul'da kim kazanır? İstanbul bir büyük şehirden ötesi. AKP için de öyle, CHP için de. Erdoğan'ın aşkı, sevdası. 5 yıldır yaban ellerde. Hangi yiğit buna dayanabilir? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. 31 Mart'ta İstanbul bir yana, Türkiye bir yana. Güleni şöyle dursun, ağlayanı Bahtiyar. Böyle bir şehir. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. İstanbul'a belediye başkanı olan gün gelir Türkiye'ye cumhurbaşkanı olur. İstanbul'dan Ankara'ya kestirme bir yol var. Türkiye'nin kaderi İstanbul'un elinde. 31 Mart'ta İstanbul siyasetin geleceğini şekillendirecek. Bir yanda siyasetin yeni yıldızı İmamoğlu, diğer yanda iktidar ve devlet destekli gafların kralı Murat Kurum. Bu kez İmamoğlu tek başına. 5 yıl öncesinin bileşenleri yanında değil, karşısında. AKP'nin adayı kurumun arkasında ittifak partileri var. İmamoğlu, Devlet ve Cumhur İttifakı partileri karşısında bir yalnız adam. Ama pes etmiş, havlu atmış değil. Kimi anketlerde rakibinin bir adım önünde görünüyor. AKP yanlısı kalemler bile İstanbul seçimlerini bıçak sırtı diye tanımlıyor. Erdoğan hafta sonu İstanbul'da büyük mitingini yaptı. Meydan Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Burada 1,5 milyona alıştık, şu an 650 bin kişi var, dedi. Erdoğan'ın görmek istediği milyonlar yok artık. Beklentilerin yarısının da altında. Ve itiraf birinci ağızdan. Meydanlar ve rakamlar her zaman doğru söylemez. İnsanı kolay yanıltır. Ama bir süredir AKP için rüzgarların karşısından estiği dikkate alındığında meydanın dilini hesaba katmak gerekir. Tarzan çok zorda olmalı ki dün yaka paça başkanlıktan attığı Kadir Topbaş abisinin ismine sarıldı. Sanki İstanbul bir devrin kapanmakta olduğunu, başka bir devrinse ayak seslerini haber veriyor. Bu cümleyi seçime endeksli kurmuyorum. Bazen kazanırken bile kaybedersin. AKP tam da o parantezin içine girdi. Erdoğan'ın konuşmalarında bile yarın vurgusu çok az. Dün daha ağırlıklı. Sahaya bakarsak İstanbul'da İmamoğlu'nun büyük ittifaka karşı gerilemediğini ve durumun bıçak sırtı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir şey. Umutlu olmak için sebep. Seçimlere ilgimin nedeni AKP'nin kaybederse Türkiye'nin kazanacağından. Yoksa isimlerle işim yok. Seçim sürecinde en çok merak ettiğim Ankara mitingiydi. Sahada Melih Gökçek'le Turgut Altınok birlikte fotoğraf veremedi. Acaba mitingde Erdoğan bu ikilinin el ele tutuşmasını sağlayabilecek miydi? Bilmeyenler için Gökçek'le Altınok arasındaki husumetin şiddetini İsrail'le Filistinliler gibi tanımlamak mümkün. Gökçek, Altınok'un kazanmasını asla istemez. Aksi yöndeki bütün sözler siyaset gereğidir. Bunu herkes bilir. Erdoğan, Melih Gökçek'in ismini kolayca çizse de Gökçek bir kalemde atılacak siyasetçi değil. Şu an tribünde, oğlunu sürdü sahaya. Gökçek, Ankara'da en zor zamanlarda üst üste seçimler kazandı. Sandıkta yenilmedi. Erdoğan'ın kararıyla evine gönderildi. Tıpkı Kadir Topbaş gibi. Eğer 2019'da Gökçek aday olsaydı seçimi kazanması mümkündü. Nasıl Erdoğan seçim sihirbazıysa Melih Gökçek de bir sandık cambazıdır. Sandıktan çıkmanın bir yolunu bulur. O yol yoksa yeni yol açar. Erdoğan Ankara'da da kolundan tutup atmamış gibi Gökçek'in hizmetlerinden söz etti. AKP Ankara'da Gökçek gibi bir ismin beceri, marifet ve cambazlıklarından mahrum. AKP'nin Gökçek'in sahaya inmediği bir seçimi kazanabilmesi pek kolay değil. Altınok'un adaylığı Gökçek'e de bir hareket ve bir mesaj. Belli ki AKP Ankara'dan başta umudunu kesmiş. İddiasızlığı sokağa bile yansımakta. Turgut Altınok tıpkı rakibi Mansur Yavaş gibi yerel yönetimlerde rüştünü ispat etmiş bir isim. Üstelik aynı siyasal çizginin mensubu. Bu Altınok adına bir dezavantaj. Ablası bile ben hem Turgut'u hem Mansur Bey'i kardeşim gibi severim dedi. Bu cümleden ablasının sandığa giderken tercihte zorlanacağı sonucunu çıkarmak mümkün. Kardeş gibi sevdiği iki aday. Bildiğim kadarıyla abla Altınok siyasete meraklı biri. Geçmiş yıllarda adaylığı var. Tribünden gözlediğim kadarıyla AKP Turgut Altınok'u yalnız bıraktı. AKP'nin İstanbul dışında hiçbir şehri gözü görmüyor. Ankara ne ki? Altınok yanlış seçim stratejisiyle yola çıktı. Bunca seçim deneyimine rağmen bu kadar amatörlüğü anlayabilmek mümkün değil. Mülk Allah'ındır diye başlayan mal varlığı meselesi böyle mi yönetilir? Yarın her şey unutulur, bu listelere sığmayan mal varlığı hatırlanır. Karun kadar zengin olmak sözünün yanına bundan böyle Turgut Altınok kadar malı olmak vecizesi eklenirse şaşırmam. Esprilere bile konu oldu. Sahibiyken mülk Allah'ın, satarken sahibinden satılık. Altınok'un kaderini belirleyecek mal varlığı hikayesinde rakibi Mansur Yavaş'tan çok Melih Gökçe'nin izlerini bulmak mümkün. AKP böyle bir seçimi kazanabilir mi? Sandık bu. Sürprizleri eksik olmaz. AKP'nin kazanması sadece vatandaşa değil, AKP'ye bile sürpriz olur. İzmir mi? CHP adaylık sürecinde yaşadığı sıkıntılara rağmen seçimin doğal favorisi. AKP'nin adayı Hamza da partisiz, Erdoğansız seçim stratejisiyle barlar sokağında içkili mekanları dolaşarak durumu lehine çevirmenin gayreti içinde. Dağın kazanması çok zor. Kaybederse CHP kaybeder. CHP'nin İzmir'de rakibi AKP değil, kendisi. 31 Mart bu açıdan önemli. 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir derken 15 yıl önce böyle bir seçim sürecinde kazaya kurban giden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlamamak mümkün mü? Ne diyordu Yazıcıoğlu? Eski hatıralarımız yeni umutlarımız olmalıdır. Bir saniyesine bile hakim olamadığımız dünya için bu kadar fırıldak olmanın ne anlamı var? Firavuna karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir. Yazıcıoğlu hayatta olsaydı, AKP meydanı bu kadar boş bulamazdı, diyor Necip Bahadır, TR724'deki köşesinde.